Coral. Bizans'ta kayıp zaman. Seslendiren Tuna Egemen. Müziklendiren Erhan Ersin. Lausos Sarayı. Aman Tanrım, gözlerime inanamıyorum. Archimedes'in Eratosthenes'e ithaf ettiği mekanik sorunlarla uğraşma yöntemi. Diyerek eline aldığı eski kitabı, yeni doğmuş bir bebeği tutar gibi tutan delikanlıya sevgiyle bakan yaşlı adam, elinde büyük bir özenle tuttuğu başka bir kitabı gösterdi. Ya buna ne dersin Niko? Thales'in matematik ve felsefe çalışmaları. İskenderiye kitaplığının hattatlarınca özgün baskısından kopya edilmiş. Ah aziz efendim, heyecandan ne diyeceğimi bilemiyorum. Thales kainatın çatısının nasıl kurulduğunun gizemini üç dikme teoremiyle çözmüştü. Geometri insanoğluna sonsuzluğu anlamayı öğretti. Evet Niko, evet. Çok haklısın. Thales, Pitagoras, Archimedes, Sokrates, Platon ve daha pek çok uzak atamız beyinlerinin ışığıyla yolumuzu aydınlattılar. Bilinmezin karanlığını delerek insanoğlunu evrenin sırlarına egemen kıldılar. Yaşlı adam antik çağın mirası hakkında uzun uzun konuşurken Niko onu hayranlıkla dinliyordu. Niko, Platon'un antik çağda Atina'da kurduğu akademide çok genç yaşta zekası ve bilgiye olan dinmek bilmez susuzluğuyla parlamıştı. Çağının bu en saygın eğitim kurumunu üstün başarıyla bitiren Niko, akademik çevrelerde de saygınlık kazanmıştı. Çalışmalarını şimdi Hristiyanlık öncesi antik çağ düşüncesinin sanata olan etkisi üzerine yoğunlaştırmaya başlamıştı. Önce Atina'daki eski eserleri incelemeye başladı. Akropolis'teki Athena Parthenos tapınağı ve kültünü araştırdı. Ancak en çok o aydınlık çağda mermere hayat vermiş yontucular ilgisini çekiyordu. Lysippos'un yaşamı boyunca her biri olağanüstü güzellikte 1500'den fazla eser verebilmiş olması, Pheidias'ın Olimpia'da yaptığı hiçbir muhayyeleye sığmayan Zeus tapınağı ve kült heykeli, Praxiteles'in Knidos'ta yonttuğu Afrodit, onun genç ruhunda şiddetli esintilere neden oluyordu. Tüm bunları gözleriyle görebilmek, onlara dokunabilmek, yüzyılların aşındırmasına karşın onca güzelliği içlerinde barındıran bu eserleri duyumsayabilmek istiyordu. Bu nedenle Delfoi'ye, İonya kıyılarına, Rodos'a, Samos'a, İskenderiye'ye gidebilmek için Akademi Senatosu'na başvurarak kendisine madden yardımcı olmalarını istedi. Bu isteği Senato üyelerince uygun karşılandı. Ancak bilmesi gereken bir şey vardı. Antik çağın bu en güzel eserleri artık ait oldukları yerlerde değillerdi. Yaklaşık 50 yıl önce, yani 420 yıllarında İmparator 2. Theodosios, Konstantinopolis'in kurucusu olan büyük atasının izinde yürüyerek imparatorluk merkezini dünyanın en görkemli kenti yapabilme eylemine girişmişti. Bunun için saray başmabeyincisi olan Lausos'u egemenliği altındaki tüm ülkeleri gezerek oralardaki sanat eserlerini poliye getirmekle görevlendirdi. Lausos zaten sanat tarihine çok meraklı bir kişiydi. Görevini olağanüstü bir başarıyla yerine getirdi. Mora, İonya, Mısır ve Roma'dan muhteşem güzellikte eserleri poliye topladı. Ve imparatoru ikna ederek bunların en güzellerini halkın olası tahribatından koruyabilmek için hipodromun bitişiğinde inşa ettirdiği kendi sarayında sakladı. Kısacası Niko Poli'ye giderse neredeyse aradığı her şeyi bir arada görebilecekti. Akademi böylece bir süredir Poli'deki Julianus kitaplığının ve Lausos Sarayı'nın yöneticisi olan yaşlı bilgin Kostas Paulos'un kendisine uygun bir yardımcı gönderilmesi isteğini de yerine getirmiş olacaktı. Bu gördüğün kitaplıkta 120 binden fazla kitap var Niko. Tarihin en büyük kitaplığı olan İskenderiye kitaplığında 1 milyondan fazla yazılı eser olduğu söylenirdi. Maalesef insanlığın bu en büyük hazinesi 391 yılında İskenderiye'de çıkan Ariyan karşıtı ayaklanmalar sırasında kül oldu. Niko bir yandan Kostas'ı dinlerken sonsuz bir merakla raflardaki kitapları da inceliyordu. Yaşlı Kostas, Niko'yu en kıymetli eserlerin saklı olduğu mahzene indirdi. Bir rafın üzerinden tik ağacından yapılma, hançer kını gibi ince ve uzun bir kutu indirerek içinden büyük bir dikkatle garip bir şerit çıkarıp masanın üzerine koydu. Sonra genç adama bakarak "Bunun ne olduğunu asla tahmin edemezsin Niko. Bu yaklaşık 37 metre uzunluğunda bir yılan bağırsağıdır. Üzerine işlenmiş küçücük yazılara dikkat et. Şimdi hazır ol. Bunun bir yüzünde Homeros'un Odisseia, diğer yüzünde İlyada destanları minik altın harflerle yazılıdır." Niko'nun gözleri fal taşı gibi açıldı. "Aziz efendim, buna inanamıyorum. Bu iki destan yaklaşık 250 bin sözcükten oluşur." Yaşlı bilginin onun bu sevincine tanık olunca gözleri yaşardı. "Pekala Niko, bugünlük bu kadar. Senin yardımınla burayı yeniden düzenleyeceğiz. Çürüme belirtisi gösteren birçok kitap var. Onları hattatlara yeniden yazdıracağız. Tüm bunları artık sen yapıp denetleyeceksin," dedi. Niko yaşlı adama saygıyla karşılık verdi. "Bana güvenebilirsiniz aziz efendim. Ancak acaba önce Konstantinopolis'te eski uygarlıkların sanat şaheserlerini ve yine yönetiminizde olan Lausos Sarayı Müzesi'ni gezdirmenizi istersem çok mu saygısızlık etmiş olurum?" "Merak etme delikanlı. Yaşlı bacaklarımın beni taşıyabildiği kadar sana bu çevredeki eserleri tanıtırım. Özellikle Lausos Sarayı aklını başından alacaktır." Ertesi gün ılık ve güneşli bir gündü. Niko gezip gördüğü her şeye büyük bir ilgiyle bakıyordu. Sabah kitaplıktan çıktıktan sonra ilk önce Milyon kemerinin önünde durmuşlardı. Görüntüsü insana huşuyla karışık bir dehşet hissi veriyordu. Kostas anlatmaya başladı. "Burası Miliarium Aureum, yani dünyanın sıfır noktasıdır. O baktığın ve inanmakta zorluk çektiğin şey, Efendimizin üzerine gerildiği gerçek haçtır. Kentin kurucusu Büyük Konstantinos'un annesi Helena onu Kudüs'te bularak getirdi. Solda gördüğün bölge Halkopretia, yani Bakırcılar Çarşısı'dır. Hemen karşımızda Büyük Saray, yanında Senato, onun önünde Agustion Meydanı, meydana bitişik olan binada Ayasofya Kilisesi'dir. Hadi artık hipodroma gidelim." İki adam beraberce hipodroma girdiler. Kostas saraydan iki muhafız nezaretinde oflaya poflaya merdivenleri tırmanıyordu. Bu gezi için özel izin aldırmıştı. Arenada mavilerle yeşillerin arabaları idman yapıyorlardı. "Şu ortada gördüğün dikili taş gibi anıtların bulunduğu alana Spina denir. Araba yarışları onun çevresinde yapılır. İmparator yarışçıların ödüllerini bizzat kendi locasından verir. İşte orada solda. Oraya Katisma denir. Katisma'nın üzerinde gördüğün altın yaldızlı bronz döküm dört atın çektiği Lysippos'un ünlü Quadrigaes'idir. İmparator locasının hemen altında çalgıcıların bölümü vardır. Oraya halk pi harfine benzediği için kısaca pi der. Şimdi Spina'nın ortasında yer alan anıtlara bak. En belirgin olanı Porfir Obelix, Mısır'dan getirilmiştir. Aslı şimdi gördüğünün 3 misli yükseklikteydi. Onun yanında güneye bakan taraftaki 3 yılan başlı bronz heykel Delfoi'deki tapınaktan getirildi. Grekler Perslere karşı M.Ö. 476 yılında Plataea Savaşı'nı kazandıktan sonra düşmanlarının kalkanlarını eriterek dökmüşler bu anıtsal eseri. Tepesinde özgürlük ateşinin yandığı sehpanın ayaklarıdır onlar. Poli'nin çok özel günlerinde bu yılanların ağızlarından beyaz ve kırmızı şarap akıtılır. İnsanlar o gün doyasıya içer, zil zurna sarhoş olurlar. Kuzey yönüne doğru ağzında yılan olan kartal yontusu, kenti düşmanlara karşı koruyan simge olarak kabul görür. Yanındaki su aygırı ve timsah Mısır'dan getirilmiştir. Onların arkasında gözüken kurt heykeli, Romus'la Romulus'u emziren ana kurdu simgeler. Az ötede, Sfendon'a yakın kısımda, efsanevi yarışçılar Porfirius'la Thomasius'un anıtlarını görüyorsun. Hipodromun gerçek kahramanları onlardı. Ve en nihayet şu görkemli kadın yontusuna bak Niko. Bu İsparta kralı Menelaos'un karısı olan güzel Helen'dir. Bir bakışının 1000 gemiyi savaşa gönderdiğini söylerler. Niko yaşlı adamın soluksuz dinlediği konuşmasına ilk kez katıldı. Aziz efendim, ne kadar haklısınız. Bu güzelliğe bir kez bakan erkeğin onun uğruna tüm dünyaya, hatta Olimpos tanrılarına bile meydan okuyabileceğini anlıyor insan. Yaşlı adam genç dostunun sözlerini başıyla onayladı. Ancak artık iyice yorulduğu her halinden belli oluyordu. Dizlerini tutarak ayağa kalktı. Pekala Niko. Demek gördüklerimden çok etkilendim. Poli'nin tamamı yedi tepeye yayılır. Benim yaşlı gövdem bu yükü kaldıramaz. Kentin geri kalanını kendin gezersin. Ancak soluğunu sakla. Yarın Lausos'ta göreceklerin için ona çok ihtiyacın olacak. Sabah kitaplığın da içinde olduğu Bazilika'nın bahçesindeki çınarların gölgesinde kahvaltılarını ederlerken Niko heyecanını gizleyemiyordu. Kostas, Niko'nun heyecanlı ısrarına karşın birazdan Lausos sarayında görecekleri hakkında pek bir şey söylemek istemiyordu. En iyisi bir an önce içeri girelim Niko. Bugün göreceklerinden sonra yaşamın artık eskisi gibi olmayacak. Kitaplıktan çıkarak yürümeye başladılar. Bronz kabartmalı giriş kapısının önünde durdular. Niko Kostas'ın arkasındaydı. Yaşlı adam hiçbir şey söylemeden yana çekilerek Niko'ya içeri girmesi için eliyle işaret etti. Burası yarım silindir biçiminde derin ve çok yüksek bir binaydı. Niko içeri adımını attığı ilk anda gördüğü manzara karşısında çarpılmış gibi oldu. "Yüce Tanrım!" diyerek bir çığlık attı. Ardından adeta refleks bir hareketle diz çökerek istavros çıkardı. Sonra yaptığına kendi de şaşırdı. Çok inançlı bir Hristiyan sayılmazdı. Ama bu düz burun, ortadan ikiye ayrılmış saçlar, yüzü çerçeveleyen ince sakal, bakışlardaki o sonsuz derinlik, 15 metre yüksekliğinde tahtında bütün haşmetiyle oturan İsa'ydı karşısındaki. Kandillerin alevi yüzündeki gizemli ifadeyi dramatik boyutlara taşıyordu. Yaşadığı ani heyecandan vücudunu ter basmıştı. Benzerlik çarpıcı değil mi Niko? Feydias'ın Olimpiya'daki mabet için yaptığı tanrılar tanrısı Zeus bu. Bizanslı Filon'un M.Ö. 215'te yaptığı uzun yolculuklardan sonra kaleme aldığı dünyanın yedi harikasını anlatan kitabında birinci sırayı alıyordu bu eser. Şimdi diğer eserlere bakalım. Zeus'un sağında gördüğün yaklaşık 9 metre boyundaki mermer kadın yontusu. Sisam adasının Herası olarak bilinir. Lisippos'la öğrencisi Bupalos birlikte yontmuşlar bunu. Bildiğin gibi mitolojide Zeus'un karısı aynı zamanda nikah tanrıçasıdır Hera. Sisam'dan gemilerle büyük zorlukların üstesinden gelinerek buraya kadar getirilen bu heykelin yalnızca başını 4 çift öküz çekerek saraya getirebilmişti. Niko ilk şok dalgasını atlatmış, şimdi biraz daha rahat dinliyordu yaşlı bilgini. Onun tam karşısında aşağı yukarı aynı boyda duran Niko kendini tutamadan müdahale etti. Efendim, başında savaş başlığı, bir elinde baykuş, diğerinde zeytin dalıyla bu Lindos Athena'sı olmalı. Aslen Rodos'ta Athena tapınağının kült heykeli olarak yapılmıştı değil mi? Dedi. Ancak bu bilgiçliğinden utandı. Kostas devam etti. Doğrusun Niko. Athena antik çağda Apollon'la beraber adına en çok mabet yapılan tanrıçaymış. Bu gördüğün olağanüstü eser yaklaşık 10 metre boyunda ham zümrütten yekpare olarak yontulmuş. Sanatçılar Sisillis ile Diponos'muş. Mısır firavunu Sesotris bu zümrütü Rodos kralı Klebulus'a armağan etmiş. Bir rivayete göre bu inanılmaz zümrüt dağını firavuna da Babil kralı Ham olarak hediye etmiş. Efendim, gözlerimin gördüğü bu güzelliği aklım kabul etmekte zorlanıyor. Geri geri yürüyerek sola döndüler. Karşılarında duran bu kez çıplak bir kadın yontusuydu. Ancak bir farkla. Daha önce gördükleri kudretli tanrılardı. Şimdi önünde durdukları eser ise normal bir insanın boyutlarına sahipti. Çarpıcı olan da buydu zaten. Niko gördüğüne inanamıyordu. Soluğunu tutmuş öylece baka kalmıştı. Bu bakış, bu insanı bedeninden ayıran, bir daha yaratılmış hiçbir şeye bakmama arzusu veren, geçmişle geleceği yok edip her şeyi anlamsız kılan bu ifade. Hayır, olanaksız, tanımlanamaz bir şey vardı bunda. Güzellik ve aşk tanrıçası Afrodit. Knidos Afrodit'iydi bu gördüğü. Onun yüzüne bir kez bakan, güzel denen başka hiçbir şeyle avunamazdı. Niko yaşlı dostunun bir şeyler söylediğini hayal meyal fark ediyordu. Belki de uzun süredir konuşuyordu. Ama o hiçbir şey duymuyor, hissetmiyordu. Bedeni ağırlığını yitirmiş, beyni düşünme yetisinden uzaklaşmıştı. Neden sonra başını Kostas'a doğru çevirebildi. O an yaşlı dostunun da gözlerinin nemli olduğunu fark etti. Kostas konuşmasını sürdürüyordu. Sevgili Niko, güzellik duygusu ifadesi en zor kavramdır. Praxiteles, Knidos'ta tanrıların Olimpos dağından yeryüzüne inen güzelliğini yonttuğu bu mermerin içine hapsetti. Yüzlerce yıl insanlar uzak denizlerden yelken açarak onu bir kez görebilmek için Knidos'a geldiler. O Ege'nin dolunayıyla yıkanmış mermer monopterosunda hep aynı ifadeyle baktı insanlara. Ama bana sorarsan o şimdiki yerinde mutlu değil. Bu taş binada İnsana yukarıdan bakan tanrılarla beraber yaşamaya zorlanmış olması onu mutsuz ediyor. O, İonya'nın sıcak güneşini, gerçek evi olan Ege'nin sonsuz maviliklerini özlüyor. Niko, uzun zamandan beri sürdürdüğü sessizliğini ilk kez bozarak dostunun konuşmasına katıldı. Haklısınız efendim. Dalından kopartılan gonca gülün, bir fanus içinde korunmaya çalışılması gibi. Kostas ona gülümsedi. Sonra kolundan tutarak arkasına doğru çevirdi. Karşısında duran yontuyu işaret etti. Bu da Eros. Afrodit'in oğlu. Yanında Kronos'la diğerleri. Tek tek tanıyorsun mutlaka onları. Ancak benim kurumuş bir ağaç gibi yaşlı gövdem bu yorgunluğa daha fazla dayanamayacak. Belki farkında değilsin ama Buraya geldiğimizden beri 5 saatten fazla oldu. Benim kitaplığa dönüp dinlenmem gerek. Sen dilediğin kadar burada kalabilirsin, diyerek kapıya yöneldi. Niko yorgunluktan hafifçe sendeleyerek yürüyen dostunun koluna girdi. Onunla beraber saraydan çıktı. Kitaplığa bitişik küçük evlerine geldiklerinde yaşlı dostunun yatmasına yardım etti. Kendi de bir sandalyeye oturdu. Biraz dinlenip soluklanan Kostas, Niko ile konuşmaya devam etti. Ah Niko, içimde çok kötü bir his var. Sanki büyük bir felaketin eşiğindeyiz. Bu 476 yılı tarihe en uğursuz yıl olarak geçecek herhalde. 4 Eylül'de Batı Roma İmparatoru Romulus Augustulus, Kutsal Roma İmparatorluğu'nun tacını barbar kral Odoker'e teslim etti. Artık Roma yok. Ancak antik çağın külleri arasından yeniden doğan Phönix, nasıl Roma uygarlığını kanatları üzerinde daha 1000 yıl dünya üzerinde taşıdıysa, Poli de Roma'nın reenkarnasyonu olarak yaşamına devam edecek diye düşünüyorum. Yine de içimi sıkan bir şey var. Sanki büyük bir felaket aniden gelecek, sahip olduğumuz bu bilgi ve güzellikler hazinesini tarihin gördüğü bu en görkemli kentle birlikte mahvedecek. Niko, yaşlı bilginin gözlerindeki ışığın titrediğini fark etti. Söyledikleri onu çok etkilemişti. İki adam bir süre daha konuşup yattılar. Ne olabilirdi ki? Dostunun yaşlılık hezeyanlarına vermeliydi bunu. Şiddetli bir yanık kokusu ve çığlıklarla uyandı Niko. Halkopretia yanıyor! Yardım edin ey ahali! Koşun, herkes su taşısın! Diye haykıran bir askeri gördü sokağa bakan penceresinden. Hemen yatağından fırlayarak yan odaya geçti. Yaşlı dostunu uyandırdı. Kalkın efendim. Çarşıda yangın çıkmış. İnsanlar deli gibi koşturuyor sokaklarda. Kalkın, hemen giyinin, kaçalım. Yaşlı adam uyku sersemliğinden önce bir şey anlamadı. Niko'nun yüzüne boş boş baktı. Sonra yaşından beklenmeyecek bir hareketle fırladı yatağından. Kapıya doğru koşarken adeta sayıklar gibi söyleniyordu. Kitaplarım, kitaplarım. Kurtarmalıyım onları Niko, yardım et bana. Ah Tanrım, karabasanım gerçek oldu. Dışarıda yangının ışığı geceyi aydınlatıyordu. İnsanlar kovalarla su taşıyor ancak yangını kontrol edemiyorlardı. Ateş bulutları önce bazilikayı sardı. Kısa sürede büyüyerek Julianus kitaplığına da yayıldı. Kostas paniğe kapılmıştı. Yangını kontrol edemeyeceklerini anlayarak kaçışan insanların önüne attı kendini. Yardım edin Romalılar! Kitaplarınızı kurtarın! Çocuklarınızdan, karılarınızdan, altınlarınızdan önce onları kurtarın. Yanan evlerinizi yeniden yapabilirsiniz. Ama kitapları yeniden yazamazsınız, diye haykırıyordu umutsuzca önünde kaçışan kalabalığa. Niko onun dışarıda emniyette olduğuna inandıktan sonra yanan kitaplığa dalmıştı. Delicesine bir gayretle kitapları yanan binanın içinden dışarı taşıyordu. Ancak çabaları boşunaydı. Alevler binayı hızla sardı. Niko tavanın çatırdadığını duydu. Bir kiriş daha fazla dayanamayarak ateşler içinde önüne düştü. O da çıldırmış gibiydi artık. Arhimedes'i bırakamam. Ah Thales, onu da almalıyım. Platon, üstadım, Homeros. Aman Tanrım, yılan bağırsağı, Odisseya, İlyada. Niko büyük okuma salonunun rafları arasında koşuştururken birinin kolundan şiddetle çektiğini hissetti. Elindeki bütün kitaplar yere düştü. Çabuk çık buradan be adam, canlı canlı yanacaksın, diyerek sürüklüyordu bir asker Niko'yu. Dışarı çıktıklarında birkaç kişinin Bilgin'i zorla sürükleyerek yangın yerinden uzaklaştırmaya çalıştıklarını gördü. Bir subay, "Götürün bu bunağı buradan!" diye bağırıyordu. Küfürlere, bağırışmalara, yangının korkunç gürültüsü eşlik ederken, Niko yaşlı dostunun hala "Kitaplarım!" diye inlediğini duyar gibi oldu. Kucağında kitaplıktan kurtarabildiği birkaç parça kitapla öylece duruyordu Niko. Yangının görüntüsü onu taşlaştırmış gibiydi. Az ilerisinde at sırtında bir subay yangını söndürmeye çalışan askerlerine emirler yağdırıyordu. Büyük saray yönünden atını dört nala kaldırmış bir süvari hızla yaklaşarak subayın önünde durdu. "Efendim, Akropolis'i, sarayı, hipodromu kurtardık. Ancak kentin yarısı alevler içinde. Tek ümidimiz yangını batıya doğru körükleyen rüzgarın durması." "Subay, işte son Roma'da yanıyor. Tanrı bizi terk etti," diye düşündü. Ama düşüncesini aslına hissettirmeden yanıt verdi. "Anlaşıldı. Bazilika'yı da, Julianus kitaplığını da kurtaramadık. Tüm gayretlerimize karşın Lausos sarayını da kurtaramayacağız anlaşılan. Alevler ana binayı sardı. Askeri topla, burayı terk ediyoruz." Niko gerisini duymadı. Delicesine Lausos sarayına doğru koşmaya başladı. Yangın yerini terk etmeye hazırlanan askerlerden birkaçı, kendini ateşin içine atmak isteyen bu yarı çıplak adama engel olmaya çalıştılar. Niko çıldırmış gibiydi. Askerlerin elinden sıyrılarak kendini yanan binanın içine attı. Ateş bedenini dağladı ama o yoluna devam etti. Ana salona girdiğinde alevlerin kuzey yönünden binayı sardığını gördü. Kronos, Eros, Hera eriyor gibiydi. Başını kaldırıp Zeus'a baktı. Taş tanrı aynı değişmez yargılayıcı bakışıyla karşılık verdi ona. Niko zapt edilemez bir öfkeyle haykırdı dev heykele doğru. "Ah babamız, oğlun ve kutsal ruh adına, Zeus, Jüpiter veya adın her neyse, kurtar bizi. Elindeki yıldırımları başka yere savur. Gazabını biz savunmasız kulların üzerinde deneme. Sen Pantokratorsun, kadiri mutlaksın. Ancak biz insanlar bunca bilgiye, güzelliğe binlerce senede ulaştık. Kitaplarda sakladık. Yontularda cisimlendirdik bilgi hazinemizi. Mükemmel değiliz biz. Eserlerimizi koru. Bizleri yeniden başlangıca savurma. Karanlık çağları aşmak çok zor oldu." İçeride ısı cehennemi bir düzeye ulaşmıştı. Binanın batı yönünden giren alevler önce Zeus'un başının arkasında parladı. Şimdi gözlerinden alev fışkırıyor gibiydi. Ateş ve dumanda boğulmaya başlayan Niko artık bir hırıltı gibi konuşuyordu. "Pekala, kus gazabını üzerime, fırlat yıldırımlarını, yak beni gözlerinden fışkıran alevlerle. Eğer bu seni daha kudretli bir tanrı yapacaksa." Son bir gayretle soluna doğru döndü Niko. Knidos Afrodit'inin bakışları onunkini sardı. O an o bakışta daha önce tanımlayamadığı şeyi birden anladı. Sevgiydi bu. Tam da bedeninden kopup sıcak bir rüzgar gibi yükseldiğini anladığı anda. Cehennem ateşi. Durungarios Basilikos, Hormistas Sarayı'nın mermer rıhtımına yanaşan amiral gemisinden, halatların bağlanmasını beklemeden çevik bir hareketle atladı. Kıyıda bekleyen vareklerin eşliğinde, hızlı adımlarla İki büyük mermer aslanın koruduğu merdivenlerden yukarıya doğru çıkmaya başladı. Saray başmabeyincisi kendisini kapıda karşılayarak hemen içeri aldı. Aslında sarayın gerçek adı rıhtımdaki aslan heykellerinin de simgelediği gibi Bukoleon'du. 100 yıl kadar önce İranlı bir prens Bizans'a sığınmış, o zamanki imparator da bu sarayı onun ikameti için tahsis etmişti. O günden sonra saray ünlü konuğunun da ismiyle anılır olmuştu. Kabul salonunu geçerek İmparator 4. Konstantinos'un kendisini beklediği deniz locasına geldiler. Başmabeyinci ziyaretçiyi takdim ederek hemen huzurdan ayrıldı. Konstantinos Propontis'e yani Marmara Denizi'ne bakan 3 büyük mermer pencerenin önünde kurulu ipek yastıklı sedirinde oturmuş değerli taşlarla süslü kupasından şarap içiyordu. Eliyle belirsiz bir işaret yaparak amiralin yanına gelmesini istedi.
Söyle bakalım Vasilikos, yeni silahımız gerçekten Tanrı'nın gazabı gibi yakıcı mı?
Gemilerinle manevra yaparken denizin üzerinde ateşler gördüm. İçine Arap esirleri doldurup götürdüğün küçük gemi alev alev yandı. Heliopolisli Kallinikos'un silahı iddia ettiği kadar güçlü mü?
Ayakta saygıyla kralını dinleyen Vasilikos, heyecanını tüm gayretine rağmen gizleyemeden konuşmaya başladı.
Yüce Basileus, bu silah gerçekten de Tanrı'nın gazabı gibi kahredici. Bildiğiniz gibi Kallinikos'u da yanımızda götürdük. Daha önce hazırladığı fıçılara yine kendi yaptığı bir sifonu taktı. Buna bağlı bir kolu aşağı yukarı hareket ettirdiğinizde katıyla sıvı arasında bir madde borunun ucundan püskürüyor. Çıkış noktasının hemen altına koyduğu kandil gibi bir kabın içinde yanan alev, borunun ucundan püsküren mayeyi tutuşturuyor. Ateş dehşet verici çatırtılarla havada uçuyor. Düştüğü yerde her şeyi yakıyor. Çok kötü kokulu kana bir duman tabakası da ortaya yayılıyor. Yedeğimizde götürdüğümüz köle gemisine püskürttük. Tekne hemen alev aldı. Araplar can havliyle denize atladılar. Ancak deniz de yanıyordu. Çığlık çığlığa hepsi yanarak öldü. Güvenli bir mesafeden olayı izledik. Ateş denizde daha bir saate yakın yandı. Biz nefesimizi tutmuş hayretle olanları izlerken Kallinikos gülüyor, ellerini çırparak yerinde çocuk gibi zıplıyordu.
Konstantinos içinde köpük köpük kabaran sevincini zapt edemedi. Çılgıncasına gülmeye başladı. Elindeki kadehten taşan şarap üzerine döküldü.
Ha ha ha! Bu yeni silahımız Sarazenlere ölüm kusacak. Roma'nın kahredici ateşi yakacak bu Müslümanları. Hayır hayır, bu yeni silahımıza kısaca Rum ateşi diyeceğiz. Daha önceki kuşatmalarda düşmana korku salmak için surların üzerinden salladığımız Hodagetria ikonasından çok daha güçlü olacağı kesin. Tanrı tanımaz barbar, Tanrı'nın anasından neden korksun ki?
Yalnız çok önemli bir şey var Vasilikos. Bu silahın sırrını kimse bilmemeli. O Heliopolis büyücüsünden formülü alıp kendisini yok edelim.
Yüce Basileus, adamlarıma kaldığı evi arattım. Her yeri didik didik ettiler, bir şey bulamadılar. Anlaşılan hiç not tutmamış. Bizden istediği malzemeler belli. Ancak karışımını yalnız kendi biliyor. Ta Armamentereas'taki ustalarımız çok uğraştı ama başarılı olamadılar. Hatta atölye şefiyle iki yardımcısı kazara üzerlerine dökülen mayiden fena halde yandılar. Tabii işkenceyle söyletmeyi deneyebiliriz ancak ölürse sırrını da beraber götürür. Karar sizindir.
Konstantinos sinirli bir hareket yaparak konuştu.
Pekala, lanet olsun. Ona Ayvansaray ile Edirne Kapı arasında kalan 13. bölgede büyük bir malikane tahsis edelim. Her hareketini kontrol edin. Yabancılarla görüşmesin. Hadi artık onu da buraya çağır.
Vasilikos başıyla kralının arzularını onayladı. Aynı anda kapıda bekleyen haberci koşarak saraydan çıktı. Az sonra Kallinikos deniz locasının kapısında göründü.
Konstantinos onu görünce hemen yerinden kalktı. Kollarını yana açarak sahte bir gülüşle konuğunu kucakladı. Gel, otur şuraya büyük alim. Konuğuma şarap verin. Senin dehan ve ilmin kutsal Roma İmparatorluğunu boğmaya çalışan kafirleri yakacak. Dile benden ne dilersen. Diyerek onu sedire yanı başına oturttu. Durungarios hala ayaktaydı. Bu işe biraz bozuldu ama belli etmemeye çalıştı. Gallinicus önce eline tutuşturulan kadehten bir yudum şarap içti. Ardından konuşmaya başladı. Yüce Basileus, uzun sürebilecek bir kuşatmaya yetecek miktarda malzemeyi Durungarios Basilikos Pontus'ten bir gemiyle getirtti. İlk denememiz başarılı oldu. Elimizdeki malzemeyle epey cehennem ateşi yapabilirim. Konstantinos müdahale etti. İzninle ben ona Rum ateşi denmesini istiyorum. Kallinikus krala bakarak güldü. Pek münasip olmuş yüce Basileus. Ha ha. Rum ateşi, evet, çok güzel. Kutsal Roma'nın hükümdarı, Tanrı'nın dünyadaki temsilcisi, İsa'nın havarilerinin eşiti, Bizans'ın kurucusu Büyük Konstantinos'un torunu düşmanlarını Roma'nın ateşiyle yakacak. Gafiller başlarına geleceği bilmiyorlar diyerek bir kahkaha attı. Bu arada kuruyan ağzını birkaç yudum şarapla ıslattı. Kralın bir bakışıyla yanlarında bekleyen uşak kupalara tekrar şarap doldurdu. Doğru konuşuyorsun büyük alim. Yalnız bu sırrın çok iyi korunmasını istiyorum. Kendine çırak yetiştir. Rum ateşinin formülü hiçbir yere yazılmayacak. Kuşaklar boyu ustadan çırağa öğretilerek aktarılacak. Kullanılan malzeme asla hepsi bir yerde tutulmayacak. İmalat, Basileus'un tayin edeceği yerlerde çok gizli olarak yapılacak. Basilikos sana yardımcı olur. Ayrıca seni bugünden itibaren imparatorluk silahhanelerinin başı yapıyorum. Konstantinos'un konuşmasını ayakta dinleyen Basilikos, iki adamın karşılıklı konuşmalarına müdahale etti. Yüce efendim, büyük bir sorunumuz var. Bildiğiniz gibi Muaviye'nin Sarezen donanması tüm İonya ile Ege adalarını yaktılar. 672 yılında Hellespontus'tan yani Çanakkale'den geçerek Propontis'e girdiler. Kizikos'u işgal ettiler. İki yıldır orayı üs olarak kullanıp hazırlıklarını sürdürüyorlar. Çok yakında Poli'yi kuşatacaklar. Bugüne değin hep karadan kuşatıldık. Kara surlarımız malumunuz tüm dünyaya karşı koyabilir. Ancak Sarazenler bu kez denizden de saldıracaklar. Casuslarım bugüne dek 2000 gemiye yakın bir donanma hazırladıklarını bildirdiler. Kısıtlı sayıdaki deniz gücümüzle onlara karşı duramayız. Donanmayı Keras'a çektim. Zinciri kapattık. Bu durumda Rum ateşini onlara gemilerimizden püskürtemeyeceğiz. Kallinikus'un sifon sistemi de surlardan püskürtmeye el vermiyor. Bu durumda ne yapacağız? Basilikos'un konuşmasını tamamlamasıyla ortaya bir sessizlik çöktü. Konstantinos sinirli bir hareketle şarabından büyük bir yudum içti. Sedirin önündeki gümüş sehpanın üzerinde duran tabaktaki bir üzüm salkımını alarak dişlerinin arasına bir üzüm tanesi yerleştirdi. Kallinikus'a soğuk bir tavırla baktı. Ardından iki dişinin arasındaki üzüm tanesini ısırarak patlatırken sordu. Evet büyük alim, buna ne dersin bakalım? Kallinikus sakin bir tavırla mermer çerçeveli pencereden denize bakarak konuştu. Mancınıklarımız yeterli mi? Onun bu sorusuna Basilikos yanıt verdi. Evet, kuşatmaya hazırlıklıyız. Çok sayıda güçlü mancınığımız deniz surları boyunca yerleştirildi bile. Kallinikus devam etti. Bu sorunu daha önceden düşünmüştüm. Mancınıklara küçük bir sistem ekleyeceğim. İnce uzun silindirler imal edeceğiz. Onların içine Rum ateşi doldurarak mancınığın yardımıyla surlara yaklaşan gemilere fırlatacağız. Yan yana dizilmiş, hepsi eşit güçte gerilmiş mancınıklar aynı anda ateşlenecekler. Rum ateşi silindirleri yanarak havada uçacak
gemilerin üzerine veya yakınlarında denize düşecekler. Her iki halde de büyük bir ateş kuşağı ortalığı kaplayacak. Sonuçta düşmanı mahvedeceğiz.
Konstantinos önce Vasilikos'a baktı. Onun şaşkınlığını aldırmadan elindeki şarap kadehini havaya fırlattı. Ardından kendi de oturduğu yerden sıçrayarak ayağa kalktı. Çılgın gibi gülmeye başladı.
Korkun kafirler! Roma'nın gazabı hepinizi cehennemin ateşlerinde yakacak!
Diye avazı çıktığı kadar bağırdı. Sonra Kalinikus'a döndü. Onu kollarından tutup ayağa kaldırarak boynuna sarıldı. Yumruklarıyla kimyacının göğsüne vurmaya başladı. Deli gibi gülmeye devam ediyor, gülmekten gözlerinden yaşlar boşanıyordu.
Ah büyük alim, Poli'nin sevgili evladı, yakacaksın onları. Bu bütün barbarlara ders olacak. Artık herkes Rum'un ateşinden korkacak. Kutsal Roma sonsuza dek var olacak.
İmparator birden sustu. Sırtını onlara dönerek pencereden denize bakmaya başladı. Uzunca bir süre büyük bir sessizlik odayı sardı. Neden sonra Konstantinos otoriter bir sesle konuştu.
Efendiler, toplantı bitmiştir. İşimizin başına. Kuşatmaya iyi hazırlanmamız gerek.
İmparatorun buyruğu kesindi. İki adam bir şey söylemeden yalnızca selam vererek odayı terk ettiler. 13. bölgede yüksek duvarlarla bir kale gibi tahkim edilmiş taş bina içinde Kallinikus kendine verilen yardımcıların içinde en yeteneklisi olan Dimitri ile Rum ateşi hazırlıyordu.
Her zaman çok dikkatli olmalısın Dimitri. Saf kükürtün içine bir ölçü tartar. Bunu şarap tortusundan elde edebilirsin. Sonra yarım ölçek sarakolla. Buna acem sakızı da derler. Daha sonra iki ölçü ziftle iki ölçü kezzap katıyorum. En önemlisi bu sıvıya yakın çamur. Pers ülkesinin Hazar Denizi kıyılarında ve Kafkaslar'da bulunur bundan. Persler toprakta hiç sönmeden yanan bu ateşe taparlar. Bundan 4 ölçek koyuyoruz. Bir ölçekte çam reçinesinden koyduk mu formül neredeyse tamam. Şimdi bunları kazanın içinde bir güzel karıştırıp ateşe koyalım ve kaynatalım.
Evet, fokurdamaya başladı.
Dimitri, şu arkadaki pencereyi de aç. Bu duman beni hasta ediyor.
Tamam, şimdi kazanı ateşten indirelim. Şuradaki kıtıkları da hazırladığımız sıvının içine karıştırdık mı işimiz tamam. Şimdi küçük bir kapta deney yapalım. Evet, ateşle bakalım Dimitri. Yalnız çırayı uzaktan tut. Evet öyle.
Aniden çatırdayarak parlayan alev Dimitri'nin korkarak geriye sıçramasına neden oldu. Korkaklığından utanarak hocasına döndü.
Bu çok korkunç bir şey efendim. Hala ona alışamadım.
Kallinikus küçük demir kabın içinde yanan ateşten gözlerini ayırmadan gizemli bir sesle konuştu.
Böyle buyurdu Zerdüşt.
Dimitri anlamsız bakışlarla hocasını süzdü.
Bir şey anlamadım efendim. Kimdir o dediğiniz?
Kallinikus hala yanan ateşten gözlerini ayırmadan yanıt verdi.
Kutsal ateşler ülkesinin peygamberi. Hadi artık işimize bakalım evlat.